Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Akif duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil, görmez.
Yetişemedi.
Ya yüzüne vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüne...
Söylemesi bizden.
Kesin İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim. Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir tespit.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi? Bütün siyaset günah keçisi. Bunu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Hoş geldiniz Söylemesi Bizden'e. İsmail Saymaz ve Akif Bekir ile beraberiz.
Kolay gelsin.
İsmail uğraşıyor.
Sen bizden önce başladın ama evet, İsmail de çalışıyor.
İsmail çalışıyor.
O bulurken bir hazırlık yapıyor. Konuşulması gereken önemli bir gelişme var onunla ilgili ama evet. İmamoğlu Didem Arslan Yılmaz'a çıkacak.
Bugün.
Bu akşam. Bugün, bu akşam
evet.
Değil mi?
Evet.
Sürpriz mi oldu bu?
Ben
hani yani moderatör tartışması
bir moderatör
vardı
tartışmasından
diyorsun.
Sonra herhalde bir
gönül
alma gibi bir şey
ama zaten o Didem Arslan'a çıkalım demişti. Yani İmamoğlu'nun görüşü de o yöndeydi.
Ya bunu da ısrar etmedi diye belki hiç, olabilir evet. Yani öyle bir şey çünkü İsmail de kabul etti.
Ama bir şık bir hareket.
Israr etse de söz hakkı Binali Yıldırım'da olduğu ve Binali Yıldırım Didem'i istemediği için öyle
evet olmuştu. Ama şey yani gönül alma açısından önemli.
Değil
çünkü
olmuş,
Türkiye'de
olmuş.
İlk röportajı anladığım kadarıyla.
Öyle yani kazandıktan sonraki ilk röportajı.
CNN'e bir röportaj vermiş, onu gördüm. CNN ama, International'la.
Ha program olarak belki ayaküstü başkalarına da aynı konuştu ama bu program olabilir. Olarak ilk Sayın Bahçeli'yi de çok memnun edecek bir hamle bu. Etmez mi?
Zaten o da bunu istemişti, doğru. Evet. Çünkü İsmail çıktığı için o akşam televizyon izlememişti.
Hayır, Bahçeli'yi memnun etmesini herhalde bugünkü grup toplantısından yola çıkarak mı söylüyorsun?
Sadece o değil. Hayır, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatör olmasını tercih etmişti.
Şu Akif abinin doğru. Kamerasını bir toz mu var ne var bir silelim ya.
Geçen ona bakamadım. Sen burada
iki ayrı zaman dilimindeymişiz gibi böyle. Ama soğuk savaş dönemindeymiş gibi.
Ama o şey yaptı. Çorap geçirelim, bir şey yapalım, o flulaştıralım. Yüzümdeki sivilceler görmesin.
Sabotaj devam ediyor.
Karıncalı yapalım. Bir dönem Sinebeş'in ilk dönemi gibi böyle belli saatlerde.
Komplonun arkasındaki üst akıl da kendini ele verdi. Yani kimden çıktığı belli oldu bu işin.
Ne yapalım, eski yöntemlerle bir formül buluyoruz.
Sayın Bahçeli bunu izler o zaman. Yani o biliyorsun İsmail Küçükkaya'yı değil, Didem Arslan Yılmaz, doğru söylüyorum.
Didem Arslan,
Didem Arslan Yılmaz arkadaşımızı tercih etmişti. İsmail olduğu övmüştü için de izlemeyeceğini söylemişti.
Övmüştü de, İsmail'e de sözde gazeteci demişti. Ama zaten belli ki kimse memnun olmamış. Çünkü İsmail Küçükkaya da Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum.
O da çok alınmış bu işe.
O da seçim bitince.
Ama yani o bu başına gelecekler. 3 aşağı 5 yukarı bir evet. Yılda bekliyordu zaten.
Belliydi
çok
ama
sürpriz olarak karşı.
Biraz da İsmail Küçükkaya, üzerindeki yaygarayı Abdullah Öcalan mektubu sonlandırdı.
Kurtardı.
Tabii o mektup girince devreye İsmail unutuldu. O gün unutuldu.
Doğru.
Evet.
Doğru.
Evet. Bunun bir
şimdi de unutturmaya çalışanlar var. Acaba başka bir şeyle bir
Abdullah
mektup
Abdullah Öcalan mektubuyla.
Unutturmaya çalışma şeyi yok mu
o şimdi? Biraz zor unutulur.
Ömer Çelik biraz, AK Parti sözcüsü ne dedi?
Sanki
biz mi
seçime çıkardık.
Etkilemek için biz mi organize ettik sanki dedi.
Sanki biz çıkardık dedi. Doğru, İsmet İnönü çıkardı. Yani.
Öyle değil miydi?
Sanki biz çıkardık. Dilek Bahçeli ne dedi?
Bugün
bu
Devlet
mektuptan Medet Uman'dan namerttir dedi. Umdu diyen de namerttir.
Ya Devlet Bahçeli alayına gider yaptı yani.
Arada Nagihan Alçı'ya da bir...
iki tane kadın siyasetçi. Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu. Kadın gazeteci Nagihan Alçı. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri. arada Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu evet.
Yani
onun da son konuşmasını beğenmemiş. Belediye abi. Başkanı gibi değil de Cumhurbaşkanı adayı gibi
konuşuyor. İşte proje diyor. Evet. İşte proje de.
Eskiler buna efradını cami, ayarını mani derlerdi biliyorsun. Yani bütün unsurlarını içeren, ilgisi olmayan, gayrını da dışlayan derlerdi. Öyle bir konuşma yaptı Sayın Bahçeli. Doğru ama ben şeyin Ömer Çelik'in açıklamalarını daha çok beğendim.
Peki yani
çok
sen tuttum, anladım.
Çok cazipti.
Ömer Çelik'in kulaklarını çınlatmak istiyorsun sen.
Çünkü biz aynen öyle.
Eski arkadaşım olarak.
Tabii. Çok yani eski günlerin hatırına. Biliyorsun Osman Öcalan da TRT Kürdi'ye çıktı. Gene bunlar
son. O da kendi kendine çıktı. Bir,
kendi kendine çıkmamış. Ona öyle demiyor. Şimdi Öcalan'ın mektubuyla araya mesafe koyuyor. Yani git öteye diyor. Bizde alakası yok bunun diyor. Üstünden atmaya çalışıyor onu AK Parti'nin. Ama Osman Öcalan işi doğruydu anlamına gelen şeyler evet. söylüyor. Kirli ilişkileri ortaya çıkardı diyor. Ha, TRT Kürdi'ye evet. çıkması. Şimdi Osman Öcalan TRT Kürdi'ye çıkıyor. Kim olduğu geçmişi belli. Acaba hangi kirli ilişkileri ortaya çıkarıyor? Kadere bakarsan bir soru soracağım. Diyelim ki baktık kadere. Kadere bak deniyor ya kadere baktık. Kimleri kimlerle beraber görüyoruz? Söyler misiniz?
Aramızda Cübbeli Ahmet de var. Sahneden bir an için sakal gösterip geri çekiliyor Cübbeli Ahmet'te.
İsmail adamına çevirdiği için.
Bunu söyleyecekler şey var söyleyeceğim. Muhtemelen.
Bu husus evet. önemli. Birincisi biliyorsunuz bugün Ayşe öğretmen beraat etti. Ayşe Çelik öğretmen. Ayşe Çelik öğretmenin suçu neydi? 2015 yazında katıldığı bir show programında Beyaz'ın programında çocuklar ölmesin dedi. Bulunduğu şehirdeki endek meselelerinden yola çıkarak. Tabii o akşam Beyaz'da temennileri paylaştı ama nereden bilsin başına gelecekleri. Henüz Kanal D biliyorsunuz Doğan grubunda ve buna yönelik öfke patladı. Beyaz Türkiye'yi terk edecek aşamaya geldi. Kadıncağız da tutuklandı cezaevine girdi.
Babam benim polis dedi Beyaz'ı.
Evet, evet. Şimdi Ayşe öğretmen tutuklandı. Ne dedi? Tutuklandı bir süre kaldı tahliye edildi ceza beraat etti. Ne dedi?
Hamileydi çocuğu evet. olduktan sonra tutuklandı.
Her şey dramatik. Bir de Ayşe öğretmen anlıyoruz ki politik biri de değil. Yani bir feveranla söylemiş bunu. Olsa ne olur ayrıca. Sadece çocuklar ölmesin dedi. Peki öbür tarafta Ali Kemal Özcan ne dedi? Ali Kemal Özcan Sırrı Süreyya'nın bugün cezaevinde yatmasına sebep bir iş yaptı. O da Sırrı Süreyya gibi bir Öcalan'ın mektubunu okudu. Yetmedi. Bu kadarla bitmedi ama. Denebilir ki ya adam mektubu okudu. Peki çıktı Habertürk'e. Dedi ki Öcalan Kürt isyanı lideridir ve yerli ve milli bir şahsiyettir. Bu yayın sonlandırıldı ama bu sözlenmiş oldu. Yani çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmen tutuklanıyorsa, yargılanıyorsa Ali Özcan'ın, Ali Kemal Özcan'ın o gün gözaltına alınması lazım. Bu sözden ötürü çünkü suçu ve suçluyu övme suçu var. Çok açık. Örgüt propagandasını geçiyorum.
Ben anlamadım o adamı ya. Gerçekten çok değişik geldi.
Bugün abi yani. Yargıtay Ulusal Başkanı Hamzi Yaver Aktan'ın çok demokrat bir yargıçtır. Gerek Kürtçe gerekse HDP'nin Kürtçe'de propagandada Kürtçe kullanmasına dair çok ileri kararları vardır. Onun bugün Cumhuriyet'te yazısı var. Diyor ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm yemiş olanlar için. Sadece belirttiği ziyaretçi, 3 ziyaretçisi şöyle bir de avukatları. Ona gelebilir. Onun dışında
konuşuldu bu tabii.
Onun dışında yani. Savcının özel izniyle ziyaretçi olabilir ama bu sadece davası cezası kesinleşmeyenler için geçerlidir. Yani Öcalan gibi cezası hüküme dönüşmüş, kesinleşmiş kişilere ziyaretçi gidemez. Bu kişi devletin özel izniyle bir yasak ihlal edilerek Öcalan'a görüştürülmüş. Ondan alınan metin ise bir propaganda metni gibi okunmuş. Yetmemiş. Burada bir de övmüş oldu. Yetmiyor. TRT Kürdi'nin yaptığı TRT Kürdi suçu ve suçluyu alenen övmüş. Yani Türkiye'nin 2003 yılından beri kırmızı bültenle aradığı bir eli kanlı katili, bir teröristi canlı yayına çıkararak Türkiye'nin iç meselesine müdahale ettirdi. Şimdi bu günler geçecek. Bu günler geçecek. Yani bir yanlış anlamasın, bir başka bir manada söylemiyorum ama Türkiye'de de hukuk normalleştiğinde Ali Kemal de bunun bedelini öder. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran TRT yetkilileri de bunun bedelini öderler. Bunu kimsenin yanına bırakmazlar. Bu kadar denebilir ki eskiden Sırrı Süreyya hükümetin özel yetkilendirmesiyle yapmıştı bu işi. O bir siyasal çözüm meselesiydi. Devlet yanlış
onu,
diyebiliriz.
Onu hatırlatacaktım. Evet, sadece Sırrı Süreyya değil başkaları da. Yani heyetler gitti yani.
Yalan da gitti.
Abi Öcalan'ın mektubu Dolmabahçe'de 3 tane Adalet ve Kalkınma Partili bakanın huzurunda okundu. Diyoruz ki, öyle değil mi, yanlış hatırlamıyorum çözüm temennisi. Şimdi şunu diyorum, o bir siyasi karardı. Yani devlet bir karar almıştı hükümetin isteğiyle. Bunu anlayabilirim. Kürt sorunu çözmek için hukukun içinde ama rutinin dışında bir iş yapılmıştı. Fakat burada devletin bir kararı yok ki, Kürt sorunu çözme de yok. Burada hükümetin yerel seçim şeyi var, arzusu var.
Zaten az önce Nagihan da dedin şeye gitti ya, ok altına gitti dedin, evet, ya konuşmada, evet, ona da şey vardı, laf vardı. Niye gitti? Yani Nagihan da devlet kararı değil bu, geçen seferkinden farklı diyorsun, evet, ya. Devletin kararı olmasa bile bilgisi vardı şeklinde şeyler söylemiş anladığım kadarıyla.
Söylediği, olur mu ya? Devletin bilgisi olmadan bu iş yapılamaz.
Ama doğru diyor.
Ama devlet beyinde bir... Devletin sadece bilgisi devlet, varsa...
Şimdi orada devletten kastı ne? Devletin kendisi mi? Devlet Bahçeli mi?
Devletin bilgisi varsa... De, kastediyor.
Devlet Bey'in de bilgisi olur. Çünkü Cumhur İttifakı'nda ortak çalışıyorlar dedi.
Burada yani haksız
ikisini
değil.
İkisini de kastediyor. Burada... Hem Devlet Bey'i, Sayın Bahçeli'yi hem de devleti
şimdi kastediyor. Nagihan Alçı'yı severiz sevmeyiz başka bir şey. Bu tespitte anormal bir şey yok.
Hayır, burada anormal bir şey yok. Bugün doğrudan hedef aldı.
Şiddetle reddetti. Sayın Bahçeli bunu şiddetle reddetti.
Avukatların...
Kendi bilgisi olduğunu ve o bilgisi ve onayı olduğunu
reddetti. Ama en azından Yavuz abi, en azından şunu reddedemez. 8 yıldır Öcalan'la görüşemeyen avukatların yerel seçimlerden bir ay sonra Bahçeli'nin avukatlarla görüşebilir demesinden sonra görüşmeye başladığını mı reddedecek?
Ya burada zaten hiç o yönteme veya bu işin hukuksal kurallarına girmiyor ki. Hı hı. Doğrudan diyor ki ben bu işin menfaat sağlamadım. Abdullah Öcalan mektubundan haberim yok. Ayrıca bunlar kendi aralarında işte bir itişme içindeler. Liderlik çatışması içindeler.
Biz de bundan faydalandık.
Ben bunu öne çıkarttım. Ve İstanbul'un PKK'ya teslim edilmemesi gerektiğini söyledim. Bugün yine söylüyor. İstanbul göz bebeğimizdir. PKK ve FETÖ'nün hükmü İstanbul'a sökmeyecektir. Daha da kovalanan teröristler İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerine çökemeyecektir diyor. Yani 31 Mart öncesinde kullanılan dilin aynısını ve o gün zaten inandırıcı bulmamış, bugün tekrar ediyor. Yani bu konuda herhangi bir
ama
tereddütü yok şunu, Devlet Bahçeli.
Ama onu, bu açıklamayı bu şiddetle, bu biçimde yapmasının bir sebebi var. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın mektubu okunmasından sonra verdiği ilk tepki Milliyetçi Hareket Partisi seçmenini paralize etti, dondurdu. Milliyetçi Hareket Partililer arasında Binali Yıldırım'a oy verecek varsa da vermediler.
Seçimden sonra onu düzeltmeye çalışan bir konuşma.
Hayır, sadece o değil. Burada milliyetçilikte şeyi, ülkücü ve milliyetçi pozisyonlaşıda merkezin İYİ Parti'ye geçme riski var.
Niye Akşener'de MİT'i İstanbul'a İmralı'ya attın dediği
bu
için.
Bu otoritenin Meral Akşener'e doğru kaymasına karşı da bir müdahale ama Devlet Bahçeli şeyi gizleyemez, çelişkiyi. O ilk açıklaması var mı önünde?
İlk açıklaması yok
önünde. İlk açıklamasında diyor ki bu diyor böyle terörist başının yaptığı bu açıklama diyor. HDP işte Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile yaptığı kirli ittifaka, Zillet İttifakı'na verdiği desteği olan rahatsızlığının eseri ve sonucudur diyor. Şimdi adamın tavrını, hani terörist paşı dediği Abdullah Öcalan'ın tavrını olumluyor. HDP'ye de diyor ki niye adam dinlemiyorsun? Şimdi o açıklamayla bugün yaptığı terörist paşının açıklama mektubundan Medet Uman, Namert'in açıklaması arasında taban tabana farklılık var. Kaldı ki bugün şuna bir açıklama getirmiyor. Yahu
nasıl gitti o adam oraya?
Nasıl gitti o adam oraya? Hukuksal, bu hukukun etrafından nasıl donanıldı? Bu yasak nasıl ilerledi? Hadi onu geçtim. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasından hiçbir söylemedi.
Hiç oradan bir şey yok.
Hiç ondan bahsetmedi.
O ama kirli ilişkileri ortaya çıkarıyor ya. Kimin kirli ilişkileri çıkardığını biri söylese iyi olacak, evet, ama yani... baktığımızda hangi ilişkiler orada deşifre olmuş oluyor o resimde. Asıl bir de tabii şöyle bir tarafı var. Barış şeyi diye, bildirisi diye akademisyenlerin imzaladığı, evet, bildiriden dolayı terör propagandası suçundan yargılanan, alınan kimseler oldu.
2500-3000 kişi.
Benzer terör propagandası suçlamalarıyla birçok kişinin başı yandı. Burada direkt bir terör elebaşısı, terörist başı olarak adlandırılan bir kişiden, Öcalan öyle vasıflandırılıyor biliyorsun.
Avrupa'da fotoğraflarının tarafından taşınması yasak ya.
Tabii. Orada mesela Almanya'da ya da başka Avrupa ülkelerinde gösterilerde Öcalan posterinin taşınmasını burada yasak. Sorun yapıyor. Burada sorun yapıyoruz. Hem orada, evet, yasak, evet, sembollerinin taşınması, evet, hem burada sorun yapıyor Ankara onu. Doğal olarak. Şimdi terörist başı olarak nitelendirilen bir kişinin mektubu, siyasete müdahalesi hem aracılık yapılarak mümkün kılınıyor, buna imkan sağlanıyor ya da tanınıyor neyse, hem de imkan sağlanan ya da taşınan talimata Uymayanlar uyumamakta suçlanıyor.
Üstelik uymayanlar da meşru siyasi parti.
Meşru evet. Siyasi parti. O teröristlik de suçlanıyor. Terör elebaşı olarak nitelendirilen kişinin talimatına uymadığı için. İşte bak teröristliği kanıtlanmış oluyor. Kirli oyunlar içerisinde olmuş oluyor filan. Şimdi bu durumda bundan öte bir terör propagandası yardım ve yataklık olmaz. Yani bunun ötesi var mı? Ya talimat taşıyorsun. Yani bir terör elebaşısının talimatı, onun talimatına uyması beklenen teşkilatlara, yani kitlelere, örgütü mensuplarına ya da ağına ulaştırılır mı? Buna aracılık yaparsan eğer sadece propaganda suçu mu işlemiş olursun, yoksa onun ötesine geçen adeta üyesi olmadan yardım, adeta aynı amaç doğrultusunda bilmem ne falan mı yapmış olursun? Bu birçok davanın halen devam eden, yürüyen birçok davanın düşmesini sağlayabilecek, böyle sonuçlar doğurabilecek bir şey. Bir örneğini yaşadık biliyorsunuz. Kürdistan demekten sonra, yani hükümet politika değiştirmişti. Daha önce Kürdistan demek serbestti. Kürdistan demek yasak olduktan sonra Kürdistan dediği için yargılananlar vardı. Onlardan biri, şimdi adını hatırlamadım, bağışlasın. Onlardan biri Diyarbakır'da Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmadan sonra o da Kürdistan dedi. Yani eğer yasaksa o niye yargılanmıyor, ben niye buradayım dedi ve davası düştü.
6 yıl önce pekala kurulabilmiş Kürdistan isimli partilerin tamamı kapatılmak için, kapatılmak üzere aklına dava açıldı.
Tabii işte o davaların
düşmesi lazım şimdi. Partiler listesine silindiler şu an Kürdistan isimli partiler.
Mektupla ilgili açıklamasını bir şey yapayım mı? Yani biz ne dedik ki, niye kızıyorsunuz diye Devlet Bahçeli. Edirne'de yatan terörist Demirtaş, İmralı'da cezasını çeken terörist başı ve Kandil'deki ihanet yuvası arasında yeşeren ve yayılan çelişki ve çatlaklar bir bakıma PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Öcalan canisi bile HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa elbette bunu görmezden, duymazdan gelemezdik. PKK, HDP, Edirne ve İmralı arasındaki güç mücadelelerinin içeriği esasen bizi bağlamayacak, bizim meselemiz de olmayacaktır, ancak konu İstanbul'du, hesaplar İstanbul üzerine yapılmıştı. Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başının mektubuna ne CHP'den ne İYİ Parti'den en ufak bir tepki gelmemiş, tek yumrukta ikizleri çıtını bile çıkaramamışlardır diyor. Burası da doğru değil yalnız. Hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna tepkisi oldu.
İYİ Parti üstelik Devlet Bahçeli'yi açıklamasından ötürü Mitil İmralı'yı attı diye eleştirdi.
Evet yani o
hiç ilgisi yani. Yok. Kaldı ki ne diyecekler yani ya bu Devlet Bahçeli.
Kolay temizlenecek bir şey değil bu.
Şunu göz ardı ediyor ya da görmemizi istemiyor Devlet Bahçeli. Abdullah Öcalan bir mektupla ve onun kardeşi bu mektuba bağlı olarak yerel seçimlerin öznesine dönüştü. En etkili öznesi haline getirildi. Tekrar unutulmuş Öcalan siyasetin öznesi haline getirildi ve Devlet Bahçeli bunu teşvik etti. Ya, bu akıldan çıkmaz kolay kolay. Her politik hamlede ve manevrada muhalefet şunu diyecek. Çok Öcalan'dan riskli. Referans mektup getirdiniz mi
çok
diyecekler.
Çok riskli bir şey. Ya, tabii. Yani ya, kolay değil.
HDP'yi de yani İstanbul seçimlerine müdahale girişiminin ters tepmesi ve bunun daha önce örneği görülmemiş bir şey olması bir yana, kendi içinde barındırdığı akıl almaz çelişkiler bir yana, ya bu HDP'yi de terör örgütü uzantısı olma suçlamasından aklayan bir şey değil mi? Yani eğer terörist başının talimatına uymuyor kardeşim. Yani
ama orada bir şey var. Kandil hareket ediyor diyor. Yani Öcalan'ı yok sayıyorlar. Kandil'i Öcalan'ı yok saydığı için kızıyorlar. Kandil yok saysa belki
çok acayip söylenecek çok şey var da şimdi ama Zülfü yani fazla şey
çok
yapmayalım.
Çok tarihi diye. Bir durum bu Milliyetçi Hareket Partisi için ve Devlet Bahçeli için.
Bir sadece kırılma konusu aynı zamanda aynı tabanından kendi marjinal alanına gerileyebilir.
Kendi tabanına da izah etmekten evet, çok kadar güçlük çektiğini
250
sesini,
bin oy
sesini yükselterek gösteriyor.
Evet aslında. Bu arada yani 31 Mart'tan 23 Haziran'a 45 günlük sürede kaybedildi. O 50 günlük sürede kaybedilen oy 250 bin ve bunda Milliyetçi Hareket Partili seçmenin olmuş olma ihtimali çok yüksek.
Tabii. Yani bunun bir araştırması yapılıyor mu bilmiyorum ama
sandık başında yapılabilir ancak. Aynen. Ama zaten 23 Haziran öncesi yapılan anketlerde MHP'lilerin yani bir yıl önce MHP oyu verenlerin %35'i zaten İmamoğlu'cuydu.
Valla İstanbul seçim sonuçlarının yansımaları daha çok olacak. Önemli olan bu sonuca yani farkın 10 binden %9'a sıçramasına, fırlamasına sebep olan yanlışlardan, yanlışlar zincirinden iktidarın dönüp dönmeyeceği.
Ya da i̇şte
herkesin merak ediyor. Ya da ittifakın, iktidar dediğim iki ayağını ya da ortağını da kastediyorum. Yani iktidar bir blok artık biliyorsunuz. Fiilen seçimlerde hem ittifak sistemiyle giriyorlar ama aynı zamanda artık fiilen de iktidarın uygulamalarının destekçisi ve şeyi olarak... destekçisi ve savunucusu olarak sorumluluğunu tabii taşıyor Milliyetçi Hareket Partisi de. Şimdi buna nasıl cevap verecekler? Eğer son iki gün grup konuşmalarında Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar bir ölçü teşkil edecekse, diğer iktidar partisi sözcülerinin, işte Ömer Çelik'in mesela AK Parti sözcüsü, İçişleri Bakanı Soylu'nun tepkileri, söylemeye devam ettikleri şeyler eğer bir ölçü oluşturacaksa hiçbir şeyin değişmeyeceğini, durmak yok, yola devam. 31 Mart'ta 10 bin farkla seçim kaybettiren yöntemin, dilin, anlayışın, propagandanın o 23 Haziran'da bu farkı %9'a çıkaran yanlışlar silsilesinin aynen katlanarak, kat be kat artarak devam edeceğini anlıyoruz. Yani sürdürüleceğini
onu
anlıyoruz.
Bir şey ekleyebilir miyim? Şey değil mi? İşte şu senin önündeki belgeler.
Evet. Ekleme yapayım. Yani Devlet Bahçeli'den geldiğimiz yol, Devlet Bahçeli'nin, ben bugün çıkarıp tweet atmıştım, 9 ay önce yaptığı bir açıklama var. MHP'nin Başkanlar Kurulu'nda yaptığı açıklama şöyle diyor. Yerel seçim sürecine girilmiş ve diyor ki Ankara, İstanbul ve İzmir'i Şer İttifakı, Ankara, İstanbul ve İzmir'i Şer İttifakı'nın eline geçerse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaya açılır.
Evet.
Şimdi biliyoruz ki bu sistemin mümkün kılınmasını sağlayan Devlet Bahçeli'ydi. 15 Temmuz'dan sonra gelin mecliste tartışalım dedi. Tartıştırdı, sonra da evet vereceğiz diyerek Türkiye'nin %51 oyla partili Cumhurbaşkanı sistemine geçişini sağladı. Şimdi 9 ay önceki açıklamasına bakarsak diyor ki Şer İttifakı Ankara, İstanbul, İzmir alırsa, zaten hepsini aldı. Aldığına göre artık bence bundan sonra...
Oraya girmeden oraya bir şey söyleyeyim ben, ekleyeyim.
Bir de özür dilerim Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referanduma gidilerek...
Hayır, hükümet sistemini demiyor.
Cumhurbaşkanı tarafsızlığının yani yeniden sağlanmasına dönük.
Evet. Partili ama zaten işte eski sisteme dönüş bu arkadaşlar.
Yok. Tamam. Partili Cumhurbaşkanlığının referanduma götürülmesi gerektiğini
anladım
söylüyor.
Abi. Bu durumda yine başbakanlık sisteme dönüş diye algılamamız gerekmiyor mu bunu?
Ben öyle algılamadım.
Ama başkanlık sistemine karşı çıktığını bildiğim için söylüyorum ben. Yani CHP...
eğer tabii öyle bir imkan bulsa yapar ama sanki partili cumhurbaşkanlığın hani tarafsız olsan...
Fark etmiyor. İkisi de anayasal değişiklik gerektiriyor.
Tabii. Ama burayı referanduma götürelim diyor.
İncelik şurada. Sen devam et. Ben... Ya Yavuz'a katılıyorum. İncelik şurada. Partili cumhurbaşkanlığı kısmını sadece tadil edelim demek, bütün sistemi, yani değiştirilen sistemin tamamını tekrar geriye çevirelim demek değil ve daha kabul edilebilir, daha kolay kabul edilebilir yani bir teklif. Onun için işi kolaylaştırıyor aslında Kılıçdaroğlu.
Ben de şöyle anladım.
Tarafsızlığını yeniden tesis edelim cumhurbaşkanlığı
diyor. Bir şekilde de aslında yeni sistemi tartışmaya açmış oluyor.
Şimdi anladım ama bu o zaman üçüncü bir sistem tartışması olur. Yok. Yani partisiz cumhurbaşkanı ile partili cumhurbaşkanı arasında... Başkan Erdoğan oldukça pek bir fark olmayacak. Yani
şimdi bu iş çok konuşuldu ama anayasa yapılırken bari partili cumhurbaşkanı olmasın. Türkiye'de cumhurbaşkanının simgesel olarak çok önemi var. Eğer partili cumhurbaşkanı olursa derleyip toplayacak, herkesi bir çatı altında birleştirecek bir simge bulamayız. Önümüzdeki
olabilir,
dönemde kutuplaşma artacak dediler. Halbuki biliyorsun yani cumhurbaşkanı partiliydi. Evet, olmasa bile partiliydi. Buna rağmen partili cumhurbaşkanı olmasın dendi.
Siz anladığım kadarıyla bunu Cumhurbaşkanı'nın partisiz olmasına dönük bir girişim mi önerdi diye algıladınız.
Yani tarafsızlığı konusunda partisiz cumhurbaşkanını bir düzenlemeyi halka götürelim. Hadi gel, eğer kabul ediyor mu etmiyor mu o zaman görelim.
Ben eski başbakan ve cumhurbaşkanı sisteme geri dönüşü anladım. Çünkü
o çok daha geniş bir
buna hayır dediği için, bu sisteme hayır dediği için bunun bir nüans farklı olanına evet demesi bana tuhaf geliyor. Ama velev ki öyle olsun.
Basamakları tek çıkıyor.
Evet. Ama bugün Temel Karamollaoğlu da bir açıklama daha yaptı bu arada. Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'a hitaben kaybeden Binali Yıldırım değil, kaybeden sensin dedi. Kaybeden senin getirdiğin bu sistemdir dedi. Ya başkanlık sisteminden geri dönülsün ya da onda reformlara gidilsin dedi.
Onların başından beri savunduğu başkanlık sistemine hayır demiyoruz. Ama burada ama bu denge denetleme gibi bir husus sıkıntılı.
Şimdi
diyordum.
Ben buna dair bir veri okuyayım. Metropol Araştırma Şirketi'nin referandum, hani bu 15-16 Haziran'da yaptığı ve kesine yakın bir rakam tutturduğu araştırma %55'e %54 oranında bir yaklaşık rakam tutturmuştu. Aynı araştırma kapsamında vatandaşlara referandum değerlendirmelerini de sormuşlar. Demişler ki referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye'ye ne derece yararlı oldu? Son derece yararlı oldu diyenler %11.6, yararlı oldu diyenler %29.2. Bunları topladığımızda %40.8'i yararlı oldu ve son derece yararlı oldu diyenler. Buna karşın yararlı olmadı diyenler %23.1, hiç yararlı olmadı diyenler %27.6. Bu da neye tekabül ediyor? %50.7'si ise yararlı olmadı diye düşünüyor. Fikrim yok diyenler %8.5. Şimdi bu çok dikkate değer bir rakam. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partililerin %13'ü yararlı olmadı görüşünde. Milliyetçi Hareket Partililerin buna evet demişlerdi. %41'i yararlı olmadığı görüşünde. HDP, CHP ve İYİ Partililerin %70 ve 80'i zaten bu görüşte. Elimizdeki bu veriler ek olarak şu sorulmuş. Hangi sistem daha faydalıdır diye sormuşlar. Parlamenter sistem diyenler %58.6, başkanlık sistemi diyenler %39.4 demiş. Ve bu oran son 2 ayda. Nisan'da parlamenter sistem diyenler %56.6 iken %58.6'ya çıkmış. 2 puan birden atmış. Başkanlık sistemi diyenler de %1 oranında düşmüş. Yine bir ek daha yapayım. Peki parlamenter sistem daha iyiydi diyenler hangi partilerden geliyor? Mesela Adalet ve Kalkınma Partilerinin %20'si parlamenter sistem istiyor. MHP'lilerin %58.3'ü parlamenter sistem istiyor.
Yani artık bugünkünden biraz daha pişman olmuş halleri var gibi görünüyor.
Sistem, peki. Bu sistem tartışmaya açılır. Kim açar? Bitireceğim. Devlet Bahçeli açar.
Şimdi Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapmış. Onu okuyacağım da onun için araya girdim.
Nerede yapmış?
G20 zirvesine giderken basın toplantısı yaptı.
Şimdi yeni yapmış.
İki evet. Tane başlık söyleyeceğim. Birisi çok tartışmalı. Sayın Kılıçdaroğlu diyor. Kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine parlamento kararıyla mı girdik yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi yoksa millete mi gittik? Bunun kararını milletimiz vermedi mi? Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda bir yılı geride bıraktık. Eksisiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte nerede aksama varsa giderilerek yolumuza gideriz. Akşam yat, sabah kalk, referandum, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum yok. Yalnız Cumhurbaşkanı'nın referanduma bakışı böyle değildi benim bildiğim kadarıyla.
Yavuz iyi yakaladı. Evet. Cumhurbaşkanı her meselede her an
halka gidelim.
Sürekli evet. Referanduma gidelim derdi.
Şimdi hoşuna gitmiyor referanduma gitmek.
Parlamenter sistemini denedik, biz her nereye getirdiğini biliyoruz.
Değiş mi kardeşim? Ne diyor bir daha söyle.
Parlamenter sistemi denedik, biz nereye getirdiğini biliyoruz. Çok bedeller ödedik, aynı bedeller ödemek istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
Ama yine
demiş.
Kibar bir dille.
Yavuz Kılıçdaroğlu önemli.
Evet. Yavuz günahını almışım. Ben evden gelen alışveriş listesini okuyorsun zannettim. Hatta takılacaktım sana. Yani uzun uzadıya yenge uzun liste gönderdi uzun galiba. Liste Manavora.
Ama taze,
asıl bomba yapıyor? Soğan işi. Fiyatları düştü, soğan aldı. Yoğurt almayı unutma, markete uğra falan diye.
Asıl bomba işim söylüyor mu?
Meğer çalışıyormuş.
Çalışıyorum. Asıl bomba birazdan belki daha net bir şekilde görebiliriz. Arkadaşlar da önümüzü açarlar. Osman Öcalan meselesini sormuşlar.
Evet.
O da demiş ki kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum ben.
Aa.
Evet Cumhurbaşkanı.
Bu çok büyük bir falso ya.
Yani Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını Cumhurbaşkanı'nın bilmesine gerek yok.
Ama onu yani bulanlar, İçişleri Bakanı ne güne var?
Onu bulanlar biliyorlardır herhalde.
Google'a,
yani orada
Google'a girmeyi yapanlar kimse akıl etmedi mi? Peki Osman Öcalan'ın niye Türkiye'ye giremediğini kimse sormadı mı? En azından Sabah gazetesi bu haberi geçmiş. Sabah gazetesinden bir arkadaşımız bunu söylemedi mi? Her gün iktidara destek veriyor. Bunu söylemez mi insan?
Evet şuradan savunma demiş. Hemen söylüyorum Osman Öcalan'la ilgili bölümde. Müsaadenizle. TRT Kürdi'nin terörist başı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la 23 Haziran seçimlerinde gerçekleştirdiği röportajla ilgili konuştu diyor. Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmediğini söylüyor. Kürdi'nin reytinglerini yükseltmek için izlediği yayın politikasını karışılmadığını hükümet tarafından söylemiş. hangi kurum hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla bellidir. Cezaevinde yatanlara hangi kurum müsaade eder? Öcalan mektubu. Adalet Bakanlığı müracaat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. Adalet Bakanlığı izin verdi diyor. Onların işi diyor.
Kişinin kendi anlatımı var. Beni Bülent Arınç Sayın Cumhurbaşkanı'na götürdü. Ali Kemal miydi? Beni Bülent Arınç Sayın Cumhurbaşkanı'na götürdü. Öyle MİT Başkanı da orada oturuyordu
bu
diye.
Bu açıklamalar önce miydi?
Tabii ki önce.
Kendisi açıkladı.
Tekrar soralım.
Ali Kemal düzeltir açıklamasını. Tekrar soralım. Hikayeyi yeniden anlatması lazım.
MİT ve bakanlık kime ne zaman izin vereceğini yasalara bağlı olarak değerlendirme
MİT
yapar.
MİT üzerinden bakanlar
kararını
gitmiş.
Verir. Bakanlık böyle bir adım atmıştır ve kararını vermiştir.
Bir de bir şey söyleyeceğim. Koster boyutu da var. Mesela kıyı emniyetine mi bağlı o yoksa hani oranın idosu
Adalet
mu var?
Adalet Bakanlığı talimatı üzerine.
Koster kaptanının kadrosunun MİT'e geçtiğini duymuştum.
Öyle mi?
Olabilir
yani
mi?
Koster'in çalışıp çalışmadığını, çalışır durumda olup olmadığını, hava muhalefetinin söz konusu olup olmadığını belirleyen meteoroloji de...
Enerji Bakanlığı.
O da MİT'e bağlı
enerji
acaba.
Bakanlığından,
meteoroloji ve hava koşulları da MİT'e bağlıysa tabii.
Onların da ama süreci...
Ne zaman yağmur yağacak? Yani
karar sürecinin parçası olması gerekiyor.
Ne zaman rüzgar esecek bunu MİT bilir, kim bilecek?
Şöyle diyor Osman Öcalan'la ilgili de, müracaat etmiş ve böyle bir program yapmışsa, Osman Öcalan'ın TRT Kürt'te böyle bir program yapmışsa onu da bu kurumdaki arkadaşlarımız bilir. Benimle alakası yok.
Yani diyor. Başvurmuş yayına çıkayım demiş, onlar da almışlarsa.
Ama orada bir başvuru var biliyor, sistem olarak başvuruyorsun ve yayına çıkıyorsun.
Cezaevi için hayır.
Ya, Yavuz.
Evet tabii.
Yavuz
tabii.
Ben de mesela.
Demek ki başvurmuş Osman Öcalan canım
mesela,
yani.
Haber ekranları arasında Habertürk'ün mesela reytingi yükseliyor diyelim.
Evet.
Daha ortadan ve şey gidiyor diyelim. Hatta İmamoğlu da işte bu akşam Didem'e konuk olacak. Orada da bir hayli reyting patlar.
Reyting olacak evet.
Başvursam bir dilekçeyle elden de olabilir, postayla da gönderebilirim. Başvursam ya katılmak istiyorum desem, hatta polemik çıkaracağım yani reytingde yaparım desem.
Reytingi de zıplatırım.
Şova korsan dahil olmaya çalışsam falan.
Olur herhalde. Yani olmadı.
Caiz midir?
Saadet Partisi'nin adayı Necdet Bey çıkamadı başvurduğu halde. İlk başvuran oydu. Onun yolundan giden Vatan Partisi'nin adayı çıktı 15 bin oyla. Fakat 103 bin oy olan Necdet Bey yine çıkamadı.
Ben iş dilekçeyle bitmiyormuş. Dilekçe kabule şayan olmayabiliyor.
Burada sonuç almıyor.
Dilekçeyi yanlış yere vermiş.
Peki devam. TRT'yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önüne alarak adımlarını atarlar. Kürdi'nin reytingleri yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre adım atmışlardır diyor.
Peki şimdi maazallah yarın.
Şunu anlıyoruz değil mi? Reytingler yükselsin diye TRT Kürt'teki yöneticiler
bu işi yapmışlar. Bunun seçimle alakası yok ha.
Seçimle alakası yok. Ülkeye neyin faydalı olacağını da düşündüklerini şey yapıyoruz.
Buradan Cumhurbaşkanı da güvendiğine göre.
Seçim bağlantısı koyamaz mıyız buraya? Ülkeye neyin faydalı olacağını düşünmüşler.
Tabii
BK
mesela seçim dediğim BK'ydı öyle yani.
Ve öyle bir bağlantı olabilir.
Şimdi Binali evet. Yıldırım biliyorsunuz Sayın Yıldırım şeye gitti.
Ve hassaslar diyor yani. Hassas.
Milli Gazete'yi ziyaret etti ve orada... Yani seçim zamanı ağızdan çıkan bir takım kırıcı yanlış sözler olabilir. Maksadını aşan, yanlış anlama gelen şeyler söylemiş olabiliriz. Bütün saadetli kardeşlerimden özür diliyorum dedi. Temel Karamollaoğlu'nu yüceltti. Yani onu da ona yönelik de yakışıksız bir takım şeyler olmuşsa... Yani ondan da o çok değerlidir, şöyle kıymetlidir falan diye ondan da özür diledi. Burada özür diliyorum diye sürmanşete koydu Milli Görüş. Fakat asıl dikkat çekici, cahi dikkat derdi eskiden. Dikkat çekici... kısmı şuydu o demecin. Bunları da sakın seçim için, oy almak için söylüyorum diye düşünmeyin. Şimdi Osman Öcalan'ın sakın ha TRT Kürdi tarafından yani seçim için, oyu seçmeni etkilemek için, HDP seçmeninin oyunu değiştirmek için çıkarıldığını sakın ha düşünmeyin. Yani aklınıza öyle getirmiyorsunuz değil mi öyle
aslında,
kötü şeyler?
Aslında aklınıza. Cumhurbaşkanı bunu söylemiş direkt ya. Ülkenin hassasiyetlerini... Ve işte genelde iyiliğini isteyen arkadaşlarımız derken gerçekten bir BK meselesi olarak görüp Osman Öcalan'ın da BK'yı kurtarmak için bir argüman olarak kullanılabileceğini düşünmüşler.
Ama bu
iyi bir şey
yorum sonuna kadar varır.
Gibi.
Osman Öcalan da ülkenin iyiliğini düşünüyor. Canım
tabii,
kötü
o da iyiliğini düşünüyor.
Öcalan da iyi.
Konuştuğuna göre.
Abdullah Öcalan da iyiliğini düşünüyor. Yani o da mesela ülkenin başına örülen tuzakları bozmak için seçime müdahale etmek durumunda kaldı. Rahatsız olduğu o tuzaklardan Türkiye'nin başına çorap örülüyor diye bu meyanda sadece iktidar kanadının sözcülerinden gelen açıklamalar ya da tepkiler olmadı. Doğu Perinçek de biliyorsun yani açıklama yaptı.
Rating için gitmişti o da biliyorsun Gül vermeye BK vadisine. O da rating derginin tirajını arttırmak için gitmişti yani.
Benim
kötü bir şey değil ki.
Benim asıl merak ettiğim şu, peki yarın öbür gün Kandil'deki diğer terör örgütü şeflerinden Cemil Bayık, Murat Karayılan ya da Duran Kalkan bir dilekçeyle TRT Kürdi'nin mesela Erbil şubesi var mı, oraya başvursa
çıkabilir mi?
Ne olur?
Abi oldu. Şimdi şakasını yapıyorsun ama çözüm sürecinde Murat Karayel'in yaptığı açıklama için TRT bizzat gitti, TRT kamerası.
Basın toplantısına.
Basın toplantısına canlı yayınladı. Yayınladı yani. Ve o görüşme için giden diğer gazetecilerin hepsinin üzerine çarpı atıldı. Hepsi Karayılan'la fotoğraf veren tüm gazetecilerin üzerine çarpı atıldı. Bir tek TRT hiçbir şey olmadı. TRT çünkü tahmin ettiğiniz üzere reyting arttırmak için gittiği için bir sorun oluşmadı. Bu arada ben geçen söz ettim bilmiyorum ama hep bu alengirli işlerde neyse Bülent Arın çıkıyor, farkındasınız değil mi?
Ya nasıl iş bu, ben onu tam nerede anlamadım. Böyle yani bir... Kendi açıklamasını, iddiamı doğrudan
Bülent Arın yalanlamadı ama bunu.
Hangisi bir daha söyleyeyim?
Yani Bülent şimdi adı Ali Kemal Özcan diyor ya, ben gittim Bülent Arınç'a. Bülent Arınç bunu canlı yayın anlattı. Bülent Arınç'a gittim. Bülent Arınç'a dedim ki ya ben bu sorunu ancak ben çözerim. Bülent Arınç. O da zaten yani Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu'na şimdilerde terfi ettiği için beni Erdoğan'a götürdü. Erdoğan anladığım kadarıyla o yolu açmış ama...
Tesadüfen zamanlaması da seçime denk geldi. Evet. Ama o manidar değiliz.
Ama şimdi tam da avukatlarına o mektup verilmiş ve mektup evet. açıklanmadığı için Okan Müderrisoğlu isyan ederken oluyor bunlar.
Birinin gidip o mektubu elden alması gerekiyordu.
Okan Müderrisoğlu hem de dikkat çekerken nerede kaldı yani mektubu, niye okumuyorsunuz? Evet. Şimdi o kadar ilginç ki hep böyle bir ucunda böyle bir operasyonel bir şey olan kim varsa Bülent Arınç'a başvuruyor yani. Hatırlarsınız Kozmik Oda'ya girilecekse önce Bülent Arınç etrafından onun vesilesiyle.
Nereden aklına geldi Allah iyiliği
öyle değil mi?
Ya.
Onun vesilesiyle giriliyordu. Bülent Arınç uzun süre beni öldürecekler dedi. Sonra çoktan Kozmik Oda'ya gelip devletin arşivi çıkarıldığında acaba bunu yapmak için mi beni ettiler deyip durumu anlamadı. Hatta daha fenası oldu, hatırlarsınız çözüm süreci başladığında işe ilahi boyutu katan da gene Bülent Arınç oldu. Öcalan gençken üniversiteli yıllarda Necip Fazıl'ın sohbetlerine gidermiş, namazında niyazında çocukmuş, bakmayın siz bunu daha çıkarttıklarına falan deyip cami cemaati durumuna sokmuştu Öcalan'ı. Yani hep bir Bülent Arınç'ın en sonunda 15 Temmuz'un ben FETÖ'nün terörist olduğunu 15 Temmuz gecesi anladım diyerek ne kadar aslında masum olduğunu ifade etmiştim.
Bülent Arınç'ın toz kaldırma potansiyeli, ortalığı karıştırma potansiyeli çok yüksek. Bugün biliyorsun sordunuz ya bu Ali Kemal'in Ali Kemal doğru söylüyorum değil
mi? Ali Kemal Özcan.
Ali Kemal Özcan'ın anlattığı, aktardığı hikaye ile ilgili bir düzeltmesi, bir açıklaması oldu mu diye sordunuz. Bir açıklaması oldu ama buna girmedi. Buna girdiğini ben duymadım. Ama neyle ilgili açıklaması?
Ali Babacan
mı? Ali Kemal Özcan'a hiç değinmeden Ali Babacan da Ahmet Davutoğlu ile ilgili konuştum. O da yedi mahalleyi birbirine katan öyle bir açıklama yani. Ali Babacan'dan birinci, ikinci, üçüncü adam olmaz. Belki hani üçüncü, dördüncü adam olur. İşte iyidir, hoştur filan ama öyle lider olmaz. Davutoğlu da alır götürür büyük devlet adamı %49 kazanmıştı
filan. Çok enteresan değil mi? Ama yani sen ters manyer yapıyormuş gibi geldi bana yani bilerek.
Yedi mahalleyi birbirine kırdırırız sokar biliyor musun?
İşte Davutoğlu büyük devlet adamı der diyor.
Davutoğlu %49 almıştı. Onu pop oluyor bir yandan. Evet. Yani şeyi şimdi yolları ayrı ya yani şey ayrı hareket ediyorlar. Onları birbirine şey yapmak için birbirinin üstüne kışkırtmak için şeyi sokuyor araya. Yani nifak demeye dilim varmıyor. Ne
nifak,
diyelim?
Nifak,
ne
bariz,
diyelim?
Nifak ne yani.
Diyelim?
Bariz, nifak.
Onun yerine ne diyelim bir şey sokuyor. İkilik çıkarıyor filan işte ne derseniz. Evet. Ama sadece o değil, ikilik çıkan yer burası değil. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa şu artık belediye başkanlarıyla belediye iktisadi teşekkürleri arasında da ikilik çok başlılık falan sokma girişimleri de var. Evet. Bir onu da
aslında
konuşalım.
Aslında o sistem tartışmasını Kemal Kılıçdaroğlu bu yapılan yeni düzenlemeyle beraber getirse gündeme iyi olur değil mi?
Aslında doğrusu o. Yani, bence öyle getirmek
bakanları
lazım.
Bakanları meclis seçsin. Bürokratları meclisten onaylansın.
Hayır Sayın Bahçeli'nin şöyle bir teklifi vardı. Yani ilçe belediyeleri, muhtarlar gerek vesaire yok. Bir sürü bunların hiçbir tanesine gerek yok. Biz sadece büyükşehri seçelim, büyükşehir belediye başkanını. Yürüsün, geri gitsin. Kalan herkesi o seçsin. Şimdi bunun bir adımı ötesi şey biliyorsun. Biz sadece cumhurbaşkanını seçelim, geri kalan herkesi o atasın. Herkes canım. O atasın. Yani ayrı ayrı seçimler evet. Bu ne böyle? Ya çok başlılığa karşı şiddetle karşı duran bir iktidar anlayışı var. Bu iktidar çok başlılığın nifak olduğunu, ikilik olduğunu, çift başlılık vesairenin Türkiye'nin hızını kestiğini, bunun behemahal bertaraf edilmesi gerektiğini
güven
söyleyerek...
Güven oyu bile kaldırıldı meclisten yani düşün öyle bir şey olmasın diye.
Bütün yetkileri tek elde toplayan bir sisteme geçirdi bizi değil mi? Yani
Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmemiş olan bütün bürokratları atama yetkisine sahip oldu.
Aynen öyle ve biliyorsun başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir tezi vardı. Kardeşim seçimle gelen kişi İstediğiyle çalışabilmeli. İstediği ekibi kadroyu kurmalı, onunla çalışabilmeli.
Çünkü yük onun sırtında.
Hesabı o verecek. Sorumluluk onda, davul onun boynunda. Tokmak oradaki memurun elinde olamaz. Memur ayak bağı olamaz. Orada sanki hancıymış, siyasetçi yolcuymuş gibi oligarşik bürokrasi, bürokratik oligarşi kurup ya çeteleşip iktidarı tökezletemez, ayağına çelme takamaz filan. Ne yapmak lazım bunun çaresine? Üst düzey bürokratlar iktidarla gelip iktidarla gidecek. Yani yönetimle, seçimden sonra yönetimle gelip yönetimle gidecek. Hatta bunun modelini kurdular. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle
öyle,
birlikte
sistem öyle yürüyor.
500 genel müdür düzeyinden vali, müsteşar vesaire düzeyine kadar, bakan yardımcısına kadar 500 üst düzey görevde bulunanlar 5. yılın sonunda seçim vakti çantalarını toplayacaklar, pıllarını pırtlarını toplayacaklar, kıdem tazminatlarını alıp gidecekler kendiliklerinden. Gelenin elini rahatlatacaklar. Gelen yeniden kendi ekibini kuracak. Doğru sistem budur diyordu AK Parti. Kendi kadrosuyla çalışacak.
Niye bu kadar anlattık?
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
Ama niye anlattık onu söyleyelim.
İsmail.
Şimdi aslında biz tartışma şuradan başlıyor.
Diye bakalım.
Tartışma şurada başlıyor. Ankara'da Mansur Yavaş iş başına geldikten sonra belediyeye bağlı iştirakler, büyük şirketler işte orada Halk Ekmek, orada Belko, orada gene oradaki doğalgaz şirketine Ego adı verilen, burada İgdaş, orada Ego denilen şirketin başına bir görevli atıyor. Bu görevlinin de
Genel müdür yönetici
atıyor ve bunu da Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne göndererek tescilini istiyor. Ne zaman? 13 Mayıs'ta gönderiyorlar bunu ama Ticaret Sicil Müdürlüğü reddediyor. Usule uygun değildir diyerek reddediyor. Bunun üzerine mahkemeye başvuruyorlar. Ankara 14. Asya Ticaret Mahkemesi'ne başvuruyor Ankara Belediyesi ve mahkeme ticaretçinin yaptığı işlemin hukuk dışı olduğunu belirterek işlemi kaldırıyor. Ama bu arada başka bir atama daha yapılıyor. O atamayı da hemen söyleyeyim. Başka bir atama daha yapılıyor. Bu da Belko kararı. Buranın da herhalde İstanbul'da İston'a denk düşüyordur galiba. Belko adlı bir şirketi daha var. Belko ile ilgili yapılan atamanın ticaret sicili geçirilmesi için başvuruyor. Onun başvurusu ne zaman? Onun başvurusu yani da yine Mayıs ayı içerisinde.
Şirket olduğu için ticari sicile geçmesi lazım ki
faaliyete geçebilsin.
Evet,
yürürlüğe girebilsin. Bunun üzerine 22 Mayıs'ta başvuruyor. 22 Mayıs'ta. Ama ticari sicil bunu reddediyor. Niye? Çünkü diyor ki Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir genelgesi var diyor. 15 Mayıs tarihli bir genelge. Mayıs'ta. 15 Mayıs tarihli bir genelge. Peki bu genelge neyi içeriyor? Bu genelgeye göre diyorlar ki artık belediye iştiraklerinde ilgili yöneticiyi belirleme yetkisi belediye meclisine aittir. Dolayısıyla belediye başkanının değil ancak belediye meclisinin görevlendirdiği kişi iştiraklerden sorumlu yönetici olabilir. Bu hususta Belko adına gönderilen kişiyi belediye başkanı görevlendirmiş. Dolayısıyla bunu reddediyoruz diyor. Bunun üzerine bu dava konusu oluyor. Nereye gidiyor? Ankara 10. Ticaret Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gidiyor. Şimdi 10. Asliye Ticaret Mahkemesi diyor ki sen diyor neye göre bunu reddettin? O diyor ki genelgeye göre, Ticaret Bakanlığı'nın genelgesine göre. Genelgeyi inceliyor, genelgeyi madde madde irdeliyor. Diyor ki, ilgili belediyeler kanununa göre ve ilgili kanunlara göre diyor, bu yetki kime aittir? Belediyede 3 yetkili merci vardır. Belediye meclisi, belediye encümeni, belediye başkanı. İştiraklerin başına müdür atama yetkisi encümene ait değildir yasaya göre. Yasada yetkileri belirlenmiştir. Belediye başkanına da ait, belediye meclisine de ait değildir. Belediye başkanı için de açık hüküm yoktur ama diyor. Belediye başkanı için şöyle bir madde vardır. Belediye meclisi ve belediye encümeni tarafından yapılmayan bütün işler belediye başkanı tarafından yapılır diye bir hüküm vardır. Bu nedenle, bu yetki belediye başkanına aittir diyor. Yani belediye yöneticisi atama yetkisi belediye başkanına aittir diyor. Ne zaman vermiş bu kararı? 14 Haziran 2019'da vermiş. Bu kararı verdiği gün bir başka başvuru daha olmuş. Bu kez Ankara'da Halk Ekmeği'nin başına yönetici atanmış. Ama Ankara Belediyesi eline böyle bir karar geldiği halde bunu tam olarak tarihini söyleyeyim. 14 Haziran günü eline geldiği halde onu da yine bu genelgeye, mahkemenin hukuk dışı bulduğu genelgeye istinaden reddetmiş ve o da 24 Haziran'da yargıya taşınmış. Bu arada belediye diyor ki siz diyor bu hususta bir yıl önce başka bir karar verdiniz. Ankara Beypazarı ilçesinde yine böyle bir şirket konusunda ticaret sicil başvuruda bulunmuş ve Ticaret Bakanlığı demiş ki hayır, belediye başkanı görevli. Siz bir yıl önceki kararı o gün işinize, o gün hukuk öyle gerektirdiği için ama işinize de geldiği için verdiniz. Bugün ise işinize gelmediği için bu yönde karar veriyorsunuz. Şu an hukukun arkasından dolanılarak verilen bu karar, ben size arda arda mahkeme kararlarını söyledim. Bu karar aslında Cumhurbaşkanı'nın bundan bir ay önce, iki ay önce söylediği bunlar topel ördektir. Sözünün gereğini yapmaya dönük yargının dizayn alması. Dizayn, kendisinin dizayn etmesiyle ilgili bir karar. Yüksek Seçim Kurulu nasıl 31 Mart sonucu iktidar tarafından hoş karşılanmadığı için, iktidarın işine gelmediği için, İstanbul'u iktidar kaybettiği için ona uygun bir karar verdiyse, nasıl hukuk dışı bir karar verdiyse Yüksek Seçim Kurulu, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu'na benzer bir pozisyonu Ankara Ticaret Bakanlığı alıyor ve Ticaret Sicil Müdürlüğü iktidarın hoşuna gidecek bir kararı veriyor ve Ankara ve İstanbul'u muhalefet partiyle yönettirmemek için bu kararı veriyor. Siz bu belediyeleri halkın oyuyla alsanız bile ben hukukun arkasından dolanarak düne kadar iktidarın kullandığı yetkiyi bugün size kullandırmayacağım. Bugün o şirketleri size kullandırmayacağım. Belediye meclisindeki AKP çoğunluğuna ya da Cumhur İttifakı çoğunluğuna istinaden belediye başkanı süs gibi orada oturacak ama belediye yöneticileri AKP'li olacak. Kadrosu AKP olacak diyen bir karara imza atıyor.
Mansur Yavaş bu işe çok tepki göstermişti. Bunu aslında mecliste bir önergeyle...
Bu benim yetkim diyor.
AK Partili bir belediye meclis üyesi grup başkanı önerge vermişti.
Hava konusu ilgili oldu.
Önergeyi kabul etmedi, işleme koymadı. Siz benim yetkimi alanıma giriyorsunuz, yasal olarak böyle bir şey yapamazsınız diye kavga konusu oldu. Hatta biz o belediye meclis üyesi grup başkan vekiliyle burada yayında da konuştuk. Yani bir öncekinde... Sen böyle bir şey yapmıyorsun da şimdi niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Beraber yönetelim demiyorlar mıydı dedi. Tamam beraber yönetelim diyorlar da sana yönettirmek için de seçim kazanmadı adam yani. Bu, eski devam edecekse o zaman seçim niye yapıldı?
Bu şöyle bir şey. Sen 25 yıl boyunca tepe tepe kullanıyorsun bu yetkiyi ve daha fazlasını istiyorsun. Hatta bu az diyorsun. Ya ben rahatlıkla madem seçildim hesabı ben vereceğim millete. O zaman istediğim gibi yönetebilmeliyim diyorsun. Danıştay kararlarına bile karşı çıkıyorsun. Olmaz böyle bir hak olur mu diyorsun. Ben üstte bir memuru, bürokratı görevden alacağım. O da gidecek onunla çalışmak istemiyorum. Zorla mı kardeşim yani benim istediğim performansı göstermiyor. Verim alamıyorum. Ve benimle aynı anlayışta da değil zaten verim. Çünkü çatışma da doğuyor aramızda. Dolayısıyla nifak ikilik çıkıyor. Ben şimdi nasıl vaat ettiğim hizmetleri yerine getireceğim? Sözlerimi nasıl tutacağım? Onun için bana ayak bağı olmamalı. Çelme takmamalı. Görevden alıyorum. İstediğim kişiyle çalışmak istiyorum. Gidiyor Danıştay'dan durduruyor, göreve iade kararı aldırıyor. Böyle bir şey olmamalı diyen bir iktidardan ve partiden söz ediyoruz, AK Parti'den. Böyle diye gelmiş. Şimdi ne yapıyor? Hani vitrin süsü demek. Ya millete sen istediğin kadar seç. Ben çalıştırmam, yönettirmem demek değil mi?
Evet.
Milli iradeye saygı hani.
Peki bunu söylediği zaman milli nasıl iradeye... bir sonuçla karşılaşıyor?
İşte %9 oldu.
%9 oldu.
Ben girişte dedim ya. Şimdi mesela normalde 31 Mart'ı gördün değil mi? Bak oradan anlaman lazımdı. Denediğin strateji ters tepiyor. Söylediklerin, yürüttüğün propaganda filan ters tepiyor. Kabul görmedi. Orada kendine çek düzen vermen gerekirdi.
Ankara'da yapmışsın, görevde duramaz demişsin. Ankara'da seçmen...
Aynen.
Mansur Yavaş seçmiş.
Son dakika önünü kesmekten söz etmişsin. Önünü keserim, yargı yönettirmem, çalıştırmam demişsin. Millet %3 şeyle farkla kazandırmış. 31 Mart'ta da burada bu sonucu almışsın. Daha da dozu arttırarak aynı strateji bir kez daha deniyorsun. %9'a çıkıyor fark. Ve seçimden önce şunları söylüyorsun. Seçilirse daha önce benim başkanlığım nasıl düştüyse Ordu valisine söylediği sözden dolayı hakaret davasından bir yılın üstünde ceza alırsa onun da başkanlığı öyle düşer. Yargı bu işin önünü kesebilir. Aldım demek seçimi kazansa bile biz kazanmış olacağız. Biz kaybetmeyeceğiz diyeceksin. %9 fark yiyeceksin. Sonra hala bu işler devam edecek. Yönettirmeme, çalıştırmama.
Yani...
Bu bir tamamlayayım. Hı hı. Özal da 89'da biliyorsun eli kolu bağlı koltuğa oturmuş. Bir şey fotoğrafıyla ilan vererek bir başkanın tasvir edildiği ilanla seçmenine gözdağı vermişti, tehdit etmişti. Yani seçseniz bile çalıştırmam.
Eli kolu bağlı olur.
Eli kolu bağlı olur. İstanbul'u da Ankara'yı da kaybetti biliyorsun. En büyük hezimetini yaşadı ya 89'da.
Bir iş ters gittiğinde hep mi ters gidiyor acaba? Ben AK Parti'nin öyle bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum.
Bir şey ekleyebilir
miyim? Bir şeyi yanlış yapıyor. Başka bir şey daha yanlış yapıyor. Yanlış yapmaya devam ediyor. Ve bu herkes tarafından, AK Parti tarafından da hep dile getiriliyor.
Bir şey ekleyebilir miyim?
Çok affedersin. Ne olabilir ki yani bu yaptığı, aldığı karar sonrasında? Ne olabilir? Belediye meclisinde bunun kavgası olur. Bütün Türkiye'de gündem haline gelir. Ne için böyle bir karar aldığı tartışılır. Acaba orada bir şeyler vardı, bunu saklamak için mi yapıyor? Acaba orada bir takım gruplara avantaj sağlanıyordu, bu avantajı devam ettirmek için mi yapıyor gibi tartışmalar devam eder. Daha fazla kan kaybeder diye düşünüyorum. Yani rasyoneliteyi de bulamıyorum ben bu işin içinde.
Hem öyle, milleti her açıdan irite eden bir şey. Millet kendi kararına saygı duyulmamasını hoş karşılar mı? Yani Ekrem İmamoğlu'nu seçmiş. Sen şimdi diyorsun ki ben Ekrem İmamoğlu'na Kiptaş'ı yönettirmem. Milyarlık şirketler bunlar. Belediye tabii. Şirketleri. Kiptaş'ı yönettirmem. İşte bilmem İGDAŞ'ı yönettirmem. Neydi o? Öbür İSPARK'ı. Görev zararının hesabını ama İmamoğlu verecek. Değil mi? Buradaki başarısızlıkların hesabını, hizmet kusurlarının hesabını millet, İstanbullular ona oy verdikleri için sen yönet diye İmamoğlu'ndan soracak.
Ya üstelik ama 3 gün önceye kadar da yöntem farklı.
Davul onun boynunda olacak ama sen yöneteceksin. Vitrin süsü olacaksa o. Millet o zaman ben niye seçime gittim, niye oy kullandım demeyecek mi? Yani madem benim seçtiğim yönetemeyecekti, ben niye oy kullandım demeyecek mi insanlar?
Mutlaka söyleyecek.
Muhtemelen bu İmamoğlu yarın mazbatasını alıp meclise gittiğinde de karşına çıkacak. Önce belediye meclisi AKP'li üyeleri, işte Ekrem İmamoğlu için Pontus diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Bey gelecek. Belediye iştiraklerinin başına belediye meclisinin oylaması sonucunda yönetici atanmasını isteyecek. Onun da akıbeti böyle olacak. Çünkü Mansur Yavaş da böyle başladı. Hakikaten de Yavuz abinin söylediği gibi önce belediyede önerge getirip bunu çözmek istediler. Mansur Yavaş direnince karşılığı bu oldu. Ama bugüne kadar niye geç kaldılar onu anlamadım. Çünkü yıllardır Eskişehir Belediyesi'nde evet, başkan şeyken, Yılmaz Büyükerşen'ken belediye çoğunluğu AKP'deydi.
Ama şimdi bütün belediyeler CHP'de. O eskiden böyle bir karar alsa onun kendi belediye sayısı çok fazlaydı. Yani.
Orada da yani orada da Eskişehir'le yapabilirdi bunu yani.
Eskişehir özel bir şey yaparsa artık
Eskişehir, o olacağı sadece için. O değil. Hatay Belediyesi iki dönemdir belediye meclis çoğunluğu aslında
AKP'de. Orada özel bir şey yapamadığı için.
Belediye başkanı CHP'de.
Sen Belko'yu mu anlattın değil
evet,
mi?
Evet Belko'yu anlattın evet. Değil mi? Şimdi burada çok açık bir biçimde Ankara ve İstanbul'daki belediye üzerinden kent rantının Adalet ve Kalkınma Partisi ve onunla bağlı grup ve çıkar odaklarına dağıtılmasının güvence altına alınması yatıyor. AKP ve özetle diyor ki 1994'ten beri yönettiğim Ankara'da ve İstanbul'da yönettiğim bu belediye benim için yaklaşık bir kuşaklık bir rantı oluşturuyor. En az birinde 30 bin diğerinde herhalde 80 bin çalışan var ve bununla bağlı ulaştığım toplumsal katmanlar ve çıkar odakları var. Belediyenin ihalelerinden faydalandırdıklarım var. Tarikatlar var, cemaatler var, bireyler var, şirketler var. Ve bu çıkar odakları benim aslında toplumsal alanımı oluşturuyor. Ve bu gruplar aynı zamanda benim finansal alanımı oluşturuyor. Dolayısıyla buranın Sosyal Demokrat Belediye eliyle başka kesimlere açılması bende müthiş bir zarara yol açacak. Ve ben bunun önüne yasal engellerle geçmek istiyorum diyor. Bunu arzuluyor. Seçilmiş belediye başkanlarını birer kuklaya dönüştürmek istiyor. Belediye meclisinin elinde oyuncağa dönüştürmek
yetkisini
istiyor.
Yetkisini alıp belediye meclisine
tabii,
veriyorsun.
Yetkisini alıp belediye meclisine vererek belediye başkanını sembolik ya başkan yardımcısını bile atayamayacak. Makam şoförünü bile tespit edemeyecek aşamaya getirmek istiyor. Bu hale getirerek aslında güvence altına almak istediği AKP'nin kendi rantı. Başka bir şey değil.
Şeyde Mardin'de olmadı mı? Genel sekreteri seçimden hemen önce atadılar Mardin'de. İçişleri Bakanı oluruyla olduğu için Ahmet Türk gittiğinde kucağında buldu. Sanırım evet. Onunla ilgili de bir mücadele evet. içindeydi.
Benim ama okuduğum az önceki karar Ankara şahsında Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı genelgeyle biliyorsunuz yasalar normal hiyerarşisinde anayasa, yasa, işte yönetmelik, genelge diye sıralanıyor. Hiçbir yasa onun,
hiçbir genelge
yasanın yasa anayasaya üzerinde olamaz. Ama burada genelge...
Bakanlık da kanun hükmünde kararname çıkaramıyor mu Ticaret Bakanlığı?
Vardı herhalde yeni sistemde ya.
Olması lazım.
Kanun hükmünde bile
kararnameyi bakanlar kuruluyor.
O zaman niye bakan olacaksın ki?
Ya bakanlar, yok, bakanlık nasıl kendi kendine genelge çıkarabilir bakanlık?
Kanunu illa meclisin mi yapması lazım İsmail ya?
Bakanlık da yazabiliyor ya.
İlla meclisin mi yapması lazım İsmail kanunu ya?
Ben de demokrasi yaşadığımızı zannediyorum.
Yasa koyamıyor mu Ticaret Bakanlığı?
Yasa bu dediğim mevzu kapandı.
Kalem bende, kağıt bende, mühür bende. Ben yazdım, çizdim.
Bakanlar kurulu karar da yok artık.
Geçen bir arkadaşım anlattı.
Cumhurbaşkanlığı kararı.
Yani Bayburt'ta vatandaşın birisi takım elbise giymiş. Maça gitmiş, Bayburt spor maçına. Hı. Polis demiş ki hemşerim sen kimsin? O da böyle kravatı göstermiş. Çok özür dilerim demiş ki demek ki bir pokus. Şimdi hani demek ki bir pokus yani. Bunu ikinci kez tekrarlıyorum abi, günah benim boynuma.
Günah tek başına senin boynuna olsa. Yani biz İsmail, niye dertlenelim?
Oraya yani, oraya bir koyalım
arkadaşlar.
Şimdi
ama onu başka şeyle tarif ederek söyledi.
Anadolu geleneği yerli ve milli kardeşim. Yerli ve milli bir ifade kullandım
ben. O zaman
ben
zaten yani. Cezaya evet. Ne gerek var? Tabii.
Şimdi demek ki böyle. yani
genelge Ankara 10.
Askeri Ticaret Mahkemesi tam da bunu söylemiş. Sen genelgeyi yasaya aykırı genelge çıkaramazsın. Anayasaya aykırı işlem yapamazsın. Bu bozulmuş. Ama kendilerini yasadan üstün gördükleri için, o kravatı taktıkları için, bir şey oldukları için adamlar yasanın kendilerine tebliğ, yani kararın kendilerine tebliğ edildiğini bildikleri halde bu kez Halk Ekmeği'nin başvurusunu aynı şekilde reddediyorlar. Bu uzayacak bu tartışma.
Ve karar defterini kaçırıyorlar.
Danıştay'a
falan.
Karar defterini kaçırıyorlar. Danıştay'a
karar
gidiyorlar.
Defterini kaçırmışlar.
Kaçırmışlar. Bir kadın kaçırmış üstelik.
Evet.
Belki Danıştay'a gidecek, bir yerlere gidecek bu ve yargıda bunu boğarak kuvvetle muhtemel belediye başkanından iş yaptırtmayacaklar. Belediye başkanının yapacağı şu. Bütün belediyenin faaliyetlerini meclis görüşmeleri dahil kamuya açmak. Kamuyu tanıklığa çağırmak. Her aşamada tanıklığa çağırmak.
Diyor ki İmamoğlu, ilk işim diyor uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin yolsuzluk iddialarını incelemesini sağlamak.
Orada
CNN'e söylemiş bunu.
Orada da çünkü başına...
Tarafsız haber ajansı da haberi şey diye geçmiş. Gerçek CNN'e konuştu.
Gerçek
hoşuma gitti. Gerçek CNN'e konuştu diye.
Ya şöyle bir şey var. İsmail'in de siz aktardığı, çizdiği resimden de anlaşılıyor ki... iktidar milletle inatlaşmamakta kararlı, milletle inatlaşmama politikası izleyecek.
Önümüzdeki dönemde.
Tabii.
İktidar. Şimdi
iktidar.
Bunlar onun işareti.
Milletle inatlaşmayacağı anlaşılıyor bunlardan. Hı-hı. O zaman şunları da bekleyebiliriz. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin hemen öncesinde arifesinde haber verdiği gibi İmamoğlu'na bir hakaret davası açılmasını, zaten vali imza tanık topluyormuş. Hı-hı. Hakaret davası açılmasını, oradan bir yıla aşkın bir o da hukuka aykırı biliyorsun, en fazla kınama verilebiliyor yani böyle bir durumda. Bir yıla aşkın bir hapis cezası verilmesini ve başkanlığının düşürülmesini bekleyebiliriz o zaman. Yani bu şuna benziyor. İnsanlar son ana kadar gerçekten de baskı altına alınarak YSK'ya seçimin iptal ettirilip yenilettirilebileceğine inanmamışlardı. Bu delilik olmaz, bu çılgınlık. Yani bu intihar gibi bir şey demişlerdi. Evet. Kimse bunun olacağına inanmamıştı.
Doğru.
Oldu. Bu şey de ciddiye alınmıyor. Hadi canım o kadar da olmaz yani
İmamoğlu, ama düşme hikayesi.
Ama bu kadar milletle inatlaşmama,
bu da olacak, değil mi?
Bu kadar milletle inatlaşmama ısrarından ben anlıyorum ki arkadaş buna da hazır olun.
Bu,
yani olmayacak bir şey
bu
gibi görünmüyor.
İstanbul için değil,
şey
Ankara için de.
Yolda gelirken konuşmuştuk. Senin de aslında yarınki yazı konunun olduğunu söylemiştin. Yani bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi milli iradenin tesisi, milli iradenin gerçekleşme önünde bu tip önünde bunlara hep engel görüyordu. Yıllarca özellikle Sezer'le girdikleri hakim yetki kavgasında Sezer'in kendilerini engellediğini, sürekli vekaleten iş yapmak zorunda kaldıklarını, atamaların yerine getirmediğini söylemişti.
Tabii Danıştay'dan şikayet ediliyordu. Göreve iade kararı alıyor. Bir, yani üst düzey bürokratı.
Sadece o değil,
çalışmıyor
ihaleleri yaptırmıyorlar bize diye isyan ediyorlardı.
Yani. Şeye itiraz ediliyordu. İşte. Bunun için bütün bunları bypass etmek, aşmak için tek başlı, çift başlılığı, çok başlılığı bitirmek için tek başlı sisteme geçtik değil mi? Bir sürü hengame atlattık. Bir sürü badireden geçtik. Sırf bu amaçla bütün yetkileri tek elde topladık. Şimdi belediyede niye yetkiyi bölüp de dağıtıyoruz, geri başkasına devrediyoruz?
Ama
yani
işte,
bu kadar yol gelmişken madem doğrusu buydu, o çok kötüydü.
Ama Türkiye,
o
vesayet, Türkiye'yi yönetirken o, başka
oligarşiydi. Ha, kimin kullandığına
kenti
bağlı bir yetki.
Kenti yönetirken başka bir şeyden bahsediyoruz.
O zaman biz bir şey sorabilir miyim? Buyursun. Şöyle bir şey olabilir mi? Yarın devir teslim var İstanbul'da biliyorsunuz. İmamoğlu görevi devralmaya gidecek. İBB duyurdu, o kısmını da size
duyurdu,
bırakıyorum.
Duyurdu. Duyurmadan önce bir şey söyleyeyim. Çalışanlar erkenden izne çıkarmışlar. Öğle saatlerinde servis getirmişler. Bana çalışan arkadaşlar söyledi. Ve bu çalışanlar hayır biz törene katılmak istiyoruz demişler, itiraz etmişler. Fakat çalışanların törende olmasını istemeyen bir irade onlar erkenden sözde güven gerekçesiyle belediyeden ayrılmaya itiyor.
Yarın için mi?
Evet, yarın için.
Yarın için.
Onlar daha çok seçme zamanı muhalif adaya karşı gösteri yapmak için toplanabiliyorlar. Evet, biliyorsun. Evet. Üniformalarıyla, iş kıyafetleriyle, evet. Yani gassal vesaire gassal, ama evet. Ama onları da direkt suçlayamıyoruz çünkü emirle gelmişler oraya.
Oradaki imam gassal dediğin o imam gassal değil. Ben geçenlerde bir arkadaşımın babasının cenazesinde o imamı gördüm.
Öyle mi?
O Karaca Ahmet'te görevli. Çok da güzel konuşmuştu cenazede. Çok etkilenmiştim imamın mezarlık başında yaptığı konuşmadan. Çok hoştu. Hiç yani şaşırdım yani o imamı orada görünce.
Tabii cübbeli kişi imam. Onun için demiyorum ama ayrıca Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı imamı.
Evet.
Ayrıca Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı diğer görevlilerden herkesten numara olduğu için yani her iş kolundan gassal da var vesaire filan.
Ben ama o imamı aklı başında biri zannediyordum.
Ya bu oraya gelenlerin bir bölümü mecburiyetten yani emir memuriyetten emir kulu olmaktan filan gelmiş olabilirler. Onların hepsine partizanlıkta o çok partizan bir eylemdi o. Ama hepsi acaba ne kadar onu da sen de duyurmuştun.
Evet.
Yani o konuda bir talimat verildi.
Evet. Ve talimatıyla yaptılar.
Tabii mecbur tutulduklarını sen de duyurmuştun. Dolayısıyla ne kadarı isteyerek partizanca geldi, ne kadarı başka bir şeye geldiğini zannederek yani aldanarak geldi, ne kadarı mecburiyetten atılmamak için, işini korumak için geldi bilmiyoruz.
Duyuru diyordun.
Ama şeye geliyorum, İBB duyurdu, sonra da kendini gizledi herhalde.
Bir saniye, önce İBB'nin kendi hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun adı anılmadan sanırsınız kayyuma devrediliyor. Yarın tören var dediler. Aynı anda İBB duyuru diye bir hesap daha var. O hesap kendisini kilitleyerek sanırım mail DM ve şey temizliğine
geçmişi
başladı.
Geçmişi temizlemeye başladı.
İkisi ayrı yerler yani o yüzden söyledim.
Benim merak ettiğim şu. Yarın bu devir teslim töreni gerçekleştikten sonra İmamoğlu dükkanı teslim alacak değil mi? Yani bu sembolik olarak o tören, ritüel yerine getirildikten sonra...
Validen mi alacak acaba? Onu
validen şey, öyle
validen alacak öyle yani görünüyor.
Şu an,
kendisinden tabii, mi alacak? Kimden alacak?
Vekil başkan vali, validen alacak. Muhatabı vali. Vali vekaleten kendisinin yerine yardımcısını gönderir mi bilmem ama...
Belki şeydir yani ordu valisinin yakınıysa falan...
Bilemeyiz
onu.
Belki ordu valisi verir.
Ordu valisi vekaleten verir. Evet.
Ordu valisinin İstanbul'a atanmasından sonra da bu devir teslim töreni gerçekleştirilebilir.
Bu arada bir şey söyleyeyim azıcık konuya. Bana bir bu hususta yetkin bir hukukçu şöyle diyor. Bu genelge AK Parti belediyeleri de çok rahatsız etmiş.
Herkesi rahatsız. Ya etmesi gerekir. Sittin senedir söyleye geldiğin şeylerin tam tersi bir uygulama. Yani senin bütün iddialarının tam tersi. Kendini inkar gibi bir şey bu. Yani nasıl rahatsız etmesin? Ayrıca uygulamadaki insanları daha da rahatsız eder. Sen belediye başkanıysan ister AK Partili, ister MHP'li, ister CHP'li ol. Senin böyle yetkinin elinden alınması falan. Yani başka zaman AK Parti'ye bu yapılsaydı başka bir iktidar tarafından gasp bir ayağa kalkar.
Ortalık ayağa kalkar. Yani.
Ben bitireyim.
Bitirelim.
Şunu söyleyeceğim. Bu konu bu devir teslim işi. Bu şimdi sembolik devir teslimden sonra fiili devir teslim başlayacak değil mi? Gerçekten oturacak koltuğuna İmamoğlu belediyeyi. Yani henüz belediye şirketlerine hükmedemese de en azından belediye binasına hükmetmeye başlayacak. Orada bilgi işlem dairesi diye de bir daire var.
Biliyorsun ama onun ne yaptığını.
Kahraman direnişçi.
Bir öncekinde bilmiyor musun ne yaptı?
Hayır, onu oraya getiriyorum. Işte, yani. Oraya getiriyorum. Burada konuşmuştuk ya. Adına
baktım. Sadece oraya gelebilmek için 10 dakikadır çırpınıyorsun.
10 dakikadır giriş yapıyorum ya.
Hayır ama ben... Neyse
söyle,
tamam. Peki
söyle,
sen söylesin. Devam et.
Dönmeden olmaz. Tadı olmaz. Selim Karabulut adında bir arkadaşımız vardı biliyorsun. Evet. Sonra 31 Mart'tan sonra seçim iptal kararı alınca demeç verdi. Verileri kopyalatmayan kahraman benim. Geldiler... kendimi çiğnetirim, ölümü çiğnetirim ama gene de silahımı da hazırladım ama gene de burayı teslim etmem kardeşim dedim diye.
Bu şifreyi verirsem Mekke düşer, Filistin düşer.
Düşer diye bir kahramanlık şeyi parçalamıştı.
Kahire düşer.
Edebiyatı. Şimdi merak ettiğim şu, vali devrettikten sonra belediyeyi teslim ettikten sonra acaba bu arkadaşımız da İBB Bilgi İşlem Dairesi'ni teslim edecek mi? Yani orada yoksa, yoksa direniş devam
peki,
edecek.
Peki ben işte tam
canı bağlasına.
Tam da buna
henüz pek edememiş yani. Bugün tweet attığına göre tam edememiş öyle anlıyoruz.
Tam buna şey yapacaktım, ekleme yapacaktım. Ekrem İmamoğlu bir konuşmasında bu daire başkanıydı değil mi?
Daire başkanı.
Daire başkanı ile ilgili şöyle bir şey söyledi. Ben canımı veririm, bilgileri vermem diyen, o denetime karşı çıktığını söyleyen bürokrat bize nasıl yardımcı olacağı konusunda müthiş bir gayret içerisindeydi dedi bizim yanımızdayken.
Tabii, tabii, tabii.
Yani şimdi
o 6 Mayıs'tan önceydi. Şimdi 6 Mayıs'tan önceki pozisyonu evet. Şuydu. Emredersiniz ne yapabilirim emredersiniz, sizin
ne
için?
Ne yapabilirim, nasıl katkı sağlayabilirim size diyen bürokrat sonra o haldeydi. Şimdi ne olacak?
Şanlı direnişe devam edecek herhalde.
Hayır olur mu canım? Önünü ilikleyecek, diyecek ki Ekrem Bey hoş geldiniz, size nasıl katkı verebilirim?
Kandırıldım dese?
İddiaya girelim mi?
Bir izahat yapmasına gerek var mı?
Girelim mi?
Kandırıldım, kandırıldım diyebilir, kandırıldım.
Bir izahata gerek var mı? Ben bir izahata gerek olduğunu düşünmüyorum.
Yazı tura atacaktım ben.
Yazı tura atma, boş ver. Ama iddiaya girebiliriz yani. Ben önünü ilikleyip nasıl destek verebiliriz diye soracağını düşünecektim. Şurada bir not var, onu söyleyeyim mi size? Bir taksici arkadaşımız var, dinleyicimiz Harun. Bir önceki mesajında şöyle bir şey diyordu. Taksi şoförü olarak yaptığım ankete göre AK Parti 23 Haziran'a kadar uzaya bir milli roket atmazsa seçimi genelde kaybeder diye bir şey atmıştı bana bir öncekinde. Şimdi diyor ki peki abi ya diyor, bir dahaki seçimlere meclis çoğunluğu alırsa Ekrem İmamoğlu yine bir formül bulamazlar mı diyor.
Demokrasi de çare,
çare tükenmez değil mi? Harun'cum hiç canını sıkma, mutlaka bir formül bulacaklar yani.
Üzme kendinizi.
bu ama bu tartışma Ankara ve İstanbul belediyelerinin üzerinde bir şeye dönüşürse, kılıca dönüşürse, demokrasinin kılıcı ya da kılıca dönüşürse, onları iş yaptırmayan, onlara adım attırmayan bir bürokratik engele dönüşürse ve belediye başkanları bunu faş edecek, bunu açığa çıkaracak hamleler yaparlarsa iktidar doğduğu yerde çöker. Yani belediyelerden doğmuştu, burada çöker. Çünkü belediye başkanları çözülemeyen trafiğin, temin edilemeyen suyun, efendime söyleyeyim, halledilemeyen ulaşımın ve bir dolu problemin, çöpünden bilmem bir dolu problemin kendisinin belediye meclisinde engellenmesi nedeniyle yapılamadığını, asıl failin ve sorumlunun bu kararı alanlar olduğunu ve meclisteki AKP'li çoğunluk olduğunu rahatlıkla anlatacak güce sahipler. Hali hazırda AKP de bunu rahatla anlatamayacak medya organizasyonuna sahip. Ayrıca az önce bana yazan görüş bilen hukukçu kaynağım şunu söylüyor. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi bir iç dirençle de geri çekebilir. Çünkü bazı ilçe belediyelerinde çıkar odakları AKP'li çoğunluğu bölebiliyor. AKP içinden belli bir çıkar odağı belli bir belediye meclis üyesini muhalefetle birleştirerek başkanı pasifize edebilir. Başkanı etkisiz hale düşürebilir. Dolayısıyla bunu oralarda etki edemeyebilirler. O nedenle bu içeriden direnç de görebilir. Ama her halükarda bence de AKP bunu uygulamaya çalışacak.
Ama burada bence mahkeme de, kararları bence...
Mahkeme kararları mı? Yani YSK'nın kararı da bir mahkeme kararı. Yani eğer o mahkeme kararı ise bu.
Bir örnek var. O örnek üzerinden bu devam
örnek
edebilir.
Henüz, bu örnek itiraza tabi. Buna itiraz, temize gitti bu. Temizde ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla o sürece kadar bunu uygulayacaklar. Başkanlar boğulacak. Belediye meclisinde boğulacaklar.
Millet de inatlaşmamaya devam edecekler.
Edecekler. Ben yani. Bunu ben artık YSK kararından sonra bunun uygulanacağını düşünüyorum. Başkanlara adım attırılmayacak. Başkanlar her aşamada sakatlanacak. Başkanlar her aşamada sabote edilecek. Her aşamada engellenecekler. Başkanlar bunu belediye meclisinde daha çok halka açarak, her engellendiği yerde halka bunu teşhir ederek aşabilirler, ancak ellerinde mekanizma yok. Basın mekanizması yok.
Ama şu
ancak benim, sosyal medyayla yapabilirler.
Benim milletimin çok şikayet, mazeret, çok şikayet etmek tek başına insanları mutlu etmez.
Hizmet istiyor.
Hizmet bekler. Sen şikayet edersin, bir yerden sonra kardeşim şikayet etme, işini yap derler yani.
Öyle tabii.
Bence biraz oraya da güvenerek o işler yapılıyor.
Bir
yani
dengesi var onun. Dengesi var. Millet senin muktedir olabilmeyi başarmanı ister. Evet. Yani muktedir olabilmeyi başarmanı...
Mansur Yavaş o görüntüyü verdi işte, siz benim yetkimi paylaşamazsınız dedi.
Ama sonra?
Ama işte Ticaret Bakanlığı bir genelgeyle hukukun arka tarafına dolanarak elindeki yetkiyi almaya
yani
çalışıyor.
Sonsuza kadar mazeret üretemezsin o anlamda söylüyorum.
AK Parti kendi başından geçenleri muhaliflerine yapmaya devam ediyor.
Ediyor, edecek.
Uzun süre, 17 yıldır iktidarda, bunun belki yarısında iktidarda ama muktedir değildi, öyle tanımlanıyordu. Yani karşıtı da kendi taraftarı tarafından da böyle tanımlanıyordu. Şimdi aynısını muhtemelen bir dönem yeni kazanan belediye başkanlarına da yaşatacak ama günün birinde muktedir olacaklardır.
Şunu söylememe izin verin. Yani AKP toplum AKP döneminde çok gelişti. Çağa da ayak uydurdu da. Yani teknolojik imkanlarımız gelişti. Batıyla temasımız yoğunlaştı. Yani işte birçok gencin elinde telefon ver ve anlık olarak işte herhangi bir dünyanın bütün herhangi bir yeriyle evet. Düşün dünya öyle, biz de öyleyiz. Yani bizim dönemimde ben 15 yaş, 14 yaşındayken, 13 yaşındayken mektup arkadaşı diye bir şey vardı. Mektup arkadaş, kart atıyorsun falan
ben
yani.
Ben şimdi o tip bir yaklaşıma da pek doğru bulmuyorum. AK Parti döneminde teknolojiye ayak uydurdu.
AKP buna denk geldi. AKP
denk geldi değil,
dünya değişti.
Hayır,
dünya değişti
ben diyorum yani. Ki AKP döneminde
adam aynı
şunu söylemiyorum.
Kullanıyor.
Cumhurbaşkanı gibi biz geldiğimizde buzdolabı mı vardı gibi demiyorum.
Hayır, mektup da hala daha var ya. Mektup devam ediyor. Yani, var mı? Yarım saat mektup konuştuk.
Doğru mektup var herhalde.
AKP'nin dönemi, AKP'nin denk geldi bu tarihsel evrede bütün dünyada olduğu gibi bizde de değişim oldu. Artık AKP toplumun sırtında bu kararları ve eylemlerle yük oldu. Toplumsal dinamiğin gerisinde AKP. Ama
benim milletimin bunu istemediğini, bunu arzu etmediğini nereden biliyorsun? Belki milli irade böyle tecelli etti.
Şuradan biliyoruz. AKP toplumun sırtında öyle bir yük haline geldi ki anketlerde ilk defa CHP AKP'yi geçiyor. Şu veriyi söyleyeyim. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunu sormuşlar araştırmacılar. Bu. %38.2 Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, %36.4 Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm demiş. Aradaki fark 1 puana, 1,5 puana inmiş. Muhtemel potansiyel oylar oranında bir araştırma yapılmış. Yani oy veririm, kesinlikle oy veririm diyenler babında, şu an önüme getiremedim. Kesinlikle oy veririm.
Tahminen söyle.
Ve oy veririm diyenler açısından CHP 2 puan önde. CHP bugün itibariyle artık geleneksel olarak erişememekten yakındığı toplumsal kesimlerle temas etme imkanı yakalamış. Öncelikli gruplar Kürtler. İkincisi yani her köylü ya da kentli her bakımdan dindarlarla aralarındaki duvarları kırıyor. Ülkücülerle kurduğu ittifak, İYİ Parti ile kurduğu ittifak ülkücülere açılma imkanı sağlamış.
Artık... Ama bu sonuçlarla birlikte bir uyarısı da var anketi yapanların. Diyor ki Ekrem İmamoğlu rüzgarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun şahsının da etkisiyle
evet.
Tek başına CHP'nin oyu olarak da değerlendirmeyin diyor.
Değerlendirilemez diye.
Ben... Yani onun not olarak oraya haklısın. Koyuyor. Şimdi CHP 36-38 dediğin zaman hani sanki AK Parti ile böyle yan yana gibi görünüyor.
Değil.
Öyle bir uyarı var.
Değil, hayır öyle diyor. Değil. Bütün koşulların bir yanlış araya gelmesi sonucunda diye. CHP... geleneksel olarak erişemediği kesimlere daha çok erişme imkanı bulmuş. AKP'nin endişelenmesi, CHP'nin umutlanması için yeterli sebep var ama bu tablo CHP'yi şu an AKP'yi geçiyor yapmıyor.
Evet.
Ve bu oyların da kalıcı olduğunu...
Tamamen belediyelere evet, bağlı evet, yürüyecek evet, bir evet. Sistem diyebiliriz. Veda ediyoruz. Var mı bir sözüm?
Edelim mi? Yok herhalde bugünlük...
Yeter.
Bugünlük
pazartesi buradayız. Pardon siz buradasınız ben Fethiye'deyim.
Aa.
Cırcır böcekleri
cırcır böcekleriyle size dahil olacağım. Evet aynı.
Akif abi senin yerine otur.
Benim yerime otur.
Sen buradan niye zaten sürekli kulü görünüyorum.
Sürekli tarih dışı bir görüntüyle.
Geldiğim zaman da şey yapalım ya değiştirerek yapalım.
Hayır, bu arada diyorsun. Bir şey söyleyeyim.
Dönüşümlü olsun.
Tabii.
Bir şey söyleyeyim olsun. Ben böyle bakıyorum. Hep normalde 400 kullanıcıyla başlıyoruz. 3500'ler civarında 4200'e çıkıyorduk. Artık 5000'e çıkıp 5000 sınırında geziniyoruz.
Hadi bakalım. Sezonu bitirmeden.
Ben geçen işte bakındım. Yani canlı yayınları ne televizyonların. Yani
TV Net'in var bir 6000 civarında anlık genelde.
Gerçekten.
Tabii. %1'i yani, kadar falan.
İsmail için diye Allah'ım.
Hayır yani ona şaşırdım. Ama söyleyeyim yani Habertürk
seviyesinde gidiyor diyorsun.
Habertürk çok yüksek ama biz çok ciddi televizyonların üzerinde bir canlı YouTube izleyicisiyle baş başayız. Müthiş bir şans diyebilirim yani.
Maşallah diyesiniz.
Maşallah. Evet.
Kendimizi tebrik mi edelim?
Yavuz
burada?
Öyle ama Yavuz yokken de burada biliyorsun baskılıyor bizi. Serbest bir tartışma ortamı fırçadır. Sağlamıyor. Yetkileri de tek elde toplamış. Buranın hükümranı benim diyor.
Yazılı olarak çerçeveyi benim diyor.
Yavuz gidince yetkileri yerinden dağıtacağız. Yetkileri ve sürprizlerimiz olacak. Biraz karıştıracağız
bir
şey ortamı.
Kendi adıma bir açıklama yapayım. Şimdi benim bir Gürcistan'a gittim, Tiflis'e gittim. Ben orada Komünist Parti'nin müzesine gitmiştim. Stalin Müzesi'ne. Stalin Müzesi'nde Stalin'in 1900'lerin başında Çarlık döneminde gizlice gazeteci çıkardığı bir mağaranın üzerine konulmuş şef. Gittik orada bir fotoğrafı çektik böyle kızıl bayraklar Stalin, Lenin falan. hatıra Instagram'ıma koymuşum. Alıp onu aktroller dolaştırıyorlar şimdi. Yani Twitter'dan yanıt vermek istemedim ama belki burada gören arkadaşlar varsa onlara hitap etmişim. Ya o bir müze ya. Hatıra fotoğrafı ya.
Herkese
yani
de
derdi. Yani diyorlar ki yani. Ya sen Molla şey Hümeyn'in önünde fotoğrafın var mı? Var kardeşim. İran'da da orada çektirdim ya. Yani.
Neyse. Şimdi hadi. Ne dert anlatacaksın?
Hadi. Ya evet. Ya.
Bak ne diyor?
Yeliz yalan.
Senin için yapmışlar onu. Evet. Hadi.
Hadi hoşçakalın.
İyi akşamlar, görüşürüz.
Pazartesi görüşürüz.
Vermiştin bana seninim diye, başka bir aşk bulmuşsun yine kendine. Söyle mutlu mu şimdi kalbini çalan, yoksa bu yeni sevgi o da mı yalan?
Söylemesi bizden sona erdi.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez biz de beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Yalnız kalabildik. Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Akif duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil.
Yetişemedi.
Ya yüzüme vurma.
Çay kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüme...
Söylemesi bizden.
Sen İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabildim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yazıcı bir de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi bulup her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RSF'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.